Sayfa 222. 9. Bölüm. Londra'nın Heathrow Havaalanı'na inen ilk paralı asker Lufthansa'nın Münih'ten gelen uçağında olan Kurt Zemler'di. Gümrükten çıkar çıkmaz Shannon'a telefon etti ama cevap veren olmadı. Aslında daha sonra telefon etmesi gerekiyordu. Havaalanında beklemeye karar verip 2 numaralı terminal binasına girdi. Lokanta bölümüne geçti ve piste bakan bir pencere önündeki masaya oturdu. Bir kahve istedi, inip kalkan uçakları seyrederken durmadan sigara içiyordu. Saat 5'i biraz geçiyordu ki Mark Vlaming geldiğini bildirmek için Shannon'a telefon etti. Shannon oturmakta olduğu daireye yakın 3 otelin adını çıkarmıştı. Bunlardan birinin adını verdi. Victoria istasyonundaki telefon kulübelerinin birinde bulunan Belçikalı dikkatle otelin adını yazdı. Birkaç dakika sonra istasyonun önünden bir taksi çevirdi ve şoföre elindeki kağıdı gösterdi. Zemler Vlaming'den 10 dakika sonra aradı. Shannon ona da bir otel adı yazdırdı ve Zemler havaalanından bir taksi çevirip yola koyuldu. Son arayan Langarotti oldu. Saat 6'ya gelirken Cromwell sokağındaki terminalden telefon ediyordu. O da bir taksiye bindi ve adını verdiği otele gitmek istediğini bildirdi. Saat 7'de Shannon hepsini teker teker aradı, adresini verdi ve yarım saat sonra verilen adreste olmalarını istedi. Shannon'ın dairesinde karşılaştıkları zaman her biri ötekilerin de çağrılmış olduğunu gördü. Hem bir araya gelmekten hem de Shannon'ın onları bir araya getirebilmesi için iyi bir iş anlaşması yapmış olduğunu öğrenmekten ötürü ağızları kulaklarına varıyordu. Shannon'a işverenin kimliğini merak etseler bile böyle bir soru sormamaları gerektiğini biliyorlardı. Shannon Güney Afrika'dan Dupre'yi de çağırdığını söyleyince ilk izlenimleri güçlendi. 500 sterlinlik bir uçak biletinin ücretini ödemesi Shannon'ın oyun oynamadığını gösteriyordu. Shannon'ın anlatacaklarını dinlemek için susup beklediler. ''Bana verilen iş diye anlatmaya başladı Shannon. Başından sonuna kadar uygulayacağımız bir tasarıdır. Bu işi başından başlayıp birlikte yürüteceğiz. Amacımız Afrika kıyısında bulunan bir kente komando yöntemiyle bir saldırı düzenlemektir.'' Kısa sürecek olan bu saldırıda bir binayı havaya uçurup içindekileri temizledikten sonra geldiğimiz gibi döneceğiz. Shannon onu dinleyenlerden beklediği davranışı gördü. Kabul ettikleri bakışlarından seziliyordu. Vlaming sırıtarak göğsünü kaşıdı. Zemler klasse diye mırıldandı ve ağzına koyduğu sigarayı elindeki bitmek üzere olan sigarayla yaktı. Shannon'a ikram etti ama o başıyla istemediğini belirtti. Langarotti hiç tepki göstermedi. Gözlerini Shannon'a dikmiş sol bileğinden sarkan kayışta bıçağını uyumlu hareketlerle biliyordu. Shannon yere hepsinin ortasına bir harita yaydı. Bakışlar haritanın üstünde toplandı. Üstünde bir kıyı ve kara kesiminde birkaç yapının gösterildiği elle çizilmiş bir haritaydı bu. Aslında gerçeğe de uymuyordu. Çünkü Clarence Limanı'nın özelliği olan doğal dalga kıranlar haritada gösterilmemişti. Ama yapılacak olan harekat hakkında bilgi vermek için yeterliydi. Paralı askerlerin lideri 20 dakika süreyle konuştu. Arkadaşlarına bu harekatın gerçekleşmesi için hazırlamış olduğu ve daha önce patrona açıkladığı tasarının ana hatlarını anlattı. 3 adam anlatılanları onayladı. Hiçbiri bu saldırının nereye yapılacağını sormadı. Sorsalar da cevap alamayacaklarını ve aslında bilmelerinin gerekmediğini biliyorlardı. Liderin böyle davranması onlara güvenmemesinden ileri gelmiyordu. Yalnızca güvenlik için gerekliydi. Eğer gizlilik içinde yürütülecek olan bu iş başkalarının kulağına giderse kendilerinden kuşkulanılmasını istemiyorlardı. Shannon Kongo'da 6. Komando Birliği'nde ilerlettiği Fransızcasıyla konuşuyordu. Vlaming'in Ostende'de barmenlik yaptığından oldukça iyi İngilizce anladığını ve Zemler'in İngilizce sözcük hazinesinin 200 sözcükten çok olmadığını biliyordu. Ama Langarotti hemen hemen hiç bilmiyordu. Bu nedenle Dupre olmadığı sürece Fransızca konuşabilirdi. Dupre için Fransızca konuşmaların İngilizceye çevrilmesi gerekiyordu. İşte durum böyle diye tamamladı Shannon. Yarın sabahtan itibaren her birinize 1250 dolar aylık ve Avrupa'da bulunduğunuz sürece de yapacağınız yolculuklarla öteki giderleriniz için harcadığınız para ödenecek. Elimizdeki para bütün harcamaları karşılamaya yeter. Hazırlık döneminde yapacağımız şeylerden yalnızca ikisi yasa dışı olacak. Çünkü elimden geldiğince yasalara karşı gelmemeye çalıştım. Bunlardan biri Belçika-Fransız sınırını geçmek, öteki de Avrupa'nın güneyinde bir yerde bazı şeyleri bir gemiye yüklemekle ilgili. Her iki işi de hep birlikte yapacağız. Ne olursa olsun 3 ay süreyle aylıklarınızı alacaksınız. Ve saldırı başarıya ulaşırsa 5.000'er dolar da başarı primi alacaksınız. Ne diyorsunuz? 3 adam birbirlerine baktılar. Vlaming başıyla onayladı. Ben varım dedi. Dün de dediğim gibi iyi bir işe benziyor. Langarotti hala bıçağını biliyordu. Fransız çıkarlarına aykırı mı diye sordu. Sürgün edilmek istemem. Sana söz veriyorum, Afrika'daki Fransız çıkarlarına karşı değil. Oldu dedi Korsikalı sözü uzatmadan. Kurt diye sordu Şan'ın. İşin sigortası var mı diye sordu Alman. Benim için önemli değil, hiç akrabam yok ama Yamark. Belçikalı başıyla onayladı. Evet, Anna'yı meteliksiz bırakmak istemem. Paralı askerlere genellikle işveren tarafından ölmeleri durumunda 20.000 dolar, bir uzuvlarını kaybetmeleri durumunda da 6.000 dolar ödenirdi. Herkes kendi sigortasını yaptırsın ve ücret konusunda bir sigorta şirketiyle anlaşsın. Eğer birimize bir şey olursa ötekiler bu olayın gemide olduğunu söyleyeceklerine yemin etsin. Eğer yaralananımız olursa da gemide yaralandığını söyleyeceğiz. İsteyen bir sigorta şirketine gider ve bir şilepte yolcu olarak Avrupa'dan Güney Afrika'ya gideceğini söyler. Sigortasını yaptırır, tamam mı? Üç adam da onayladı. Ben de varım dedi Zemler. Bu kararı kutladılar ve Şan'ın her birinden neler istediğini anlatmaya başladı. Kurt, ilk aylığınla birlikte harcamalar için 1.000 sterlini cuma günü alacaksın. Akdeniz kıyısına gidip bir tekne aramaya başlamanı istiyorum. Sicili temiz, küçük bir şilep istiyorum. Ama sicilinin mutlaka temiz olması gerekiyor. Her şeyi hazır, satılık bir tekne. 100 ya da 200 tonluk bir kıyı ticaret ya da balıkçı teknesi olabilir. Önceleri orduya ait olup sonradan böyle işler için kullanılan bir tekne de olabilir. Ama bir savaş gemisine benzemesin. Hız değil, güvenlik istiyorum. Böyle bir tekne silah yüklense bile hiç kuşku uyandırmadan bir Akdeniz limanından kalkabilir. Liman müdürlüğüne şilep olarak kayıtlı olması gereken bu gemiyi küçük bir şirketten ya da sahibinden alabilirsin. Fiyatı eğer onarıma gerek varsa bu da içinde 25.000 sterlini geçmemeli. Her şeyi hazır, depoları dolu, harekete hazır olma günü bugünden başlayarak 60 günü geçmeyecek. Anlaştık mı? Zemler onayladı ve gemi işleriyle ilgili kimleri tanıdığını düşünmeye başladı. Jean-Baptiste, Akdeniz kentlerinden hangisini en iyi biliyorsun? Marsilya'yı dedi Langarotti duraksamadan. Peki aylığını ve ek olarak 500 sterlini cuma günü alacaksın. Hemen Marsilya'ya git, küçük bir otele yerleş ve aramaya başla. Zodiac marka olanlar gibi şişirilen 3 büyük lastik tekne bulacaksın. Bunlar komando botlarını örnek alıp su sporları için yapılanlardan olmalı. Her birini değişik yerden al ve Morokko'ya ihraç edeceğin süreye kadar saklaması için itibarlı bir ambara bırak. Amacın şu, su kayağı ve denizaltı sporları için alıyorsun bunları. Renkleri siyah olacak. Aynı zamanda botlara dıştan takılacak akü şarjlı motorları da alacaksın. Her bir bot 1 ton yük taşıyabilmeli. Motorlarda bu ağırlıktaki botları saatte 10 deniz mili hızla götürebilmeli ve yakıt depoları büyük olmalı. Aşağı yukarı 60 beygir gücünde. Çok önemli bir konu da bunlara susturucu takılabilmesidir. Eğer motorları susturucularıyla birlikte alamazsan aldıktan sonra mutlaka taktırmalısın. Bunları da aynı ambara aynı nedeni söyleyerek bırak. Morokko'da su sporları. Bunlar için elindeki 500 sterlin yetmez. Gider gitmez bir bankada hesap açtır ve hesap numaranı bana bu adrese bildir. Gerekli olan parayı banka aracılığıyla gönderirim. Her şeyi birer birer al ve fiyat listesini buraya gönder, tamam mı? Langarotti başıyla onayladı ve bıçağını bilemeye devam etti. Mark, hatırlıyor musun, bana bir gün Belçika'daki bir adamdan söz etmiştin. 1945'te bir Alman silah deposunu soyarak 1.000 adet yeni Schmeisser yarı otomatik tabanca çalmış olduğunu ve bunların yarısını hala elinde bulundurduğunu söylemiştin. Cuma günü aylığını ve 500 sterlini aldıktan sonra Ostende'ye gidip o adamı bulmanı istiyorum. Sor bakalım, silahları satmaya niyeti var mı? Çok iyi durumdaysa 100 tanesini almak istiyorum. Her biri için bugünkü değerinden 100 dolar fazla vereceğim. Adamı bulduktan sonra eğer benimle görüşmeyi kabul ederse sadece buraya mektup yazarak bildir. Anlaşıldı mı? Saat 9.30'da işlerini bitirmişlerdi. Verilen görevler ezberlenip anlaşılmış ve notlar alınmıştı. Oldu, şimdi bir akşam yemeğine ne dersiniz diye sordu Şan'ın arkadaşlarına. Bu öneri coşkunlukla karşılandı. Çünkü 3 adam da uçaktan indikten bu yana bir şey yememişler ve çok acıkmışlardı. Shannon onları köşedeki Paprika adlı lokantaya götürdü. Hala Fransızca konuşuyorlardı ve 4 kişilik masadan kahkahalar yükselmedikçe kimse dönüp bakmıyordu. Köşedeki masada oturan dört kişinin coşku içinde oldukları anlaşılıyordu. Ama kimse onların Cat Shannon'ın önderliğinde yeni bir savaşa gitmeye hazırlandıklarını bilemezdi. Manş Denizi'nin öteki yakasında bulunan biri de Carlo Alfred Thomas Shannon hakkında düşünüyordu. Ama hiç de iyi şeyler değildi düşündükleri. Bastille yakınındaki dairesinde oturmuş, son hafta içinde toplamış olduğu bilgiler ve birkaç saat önce Marsilya'dan gelen küçük bir haber üstüne düşünüyordu. Tasarısı için Andy'ine ikinci sırada Charles Ruse'u salık veren yazar, Fransız hakkında daha çok bilgi sahibiydi ve yazdığı raporda onu övmüş olamazdı. Bu adamın geçmişi hakkında çok şey biliyordu ama kişiliği hakkında o oranda az bilgi sahibiydi. Rude'un Cat Shannon'a karşı beslediği acı kinden de haberi yoktu ve bu nedenle Andy'ine yazdığı raporda bu gerçeği bildiremezdi. Ruse Andy'ınla görüştükten sonra tam 15 gün ikinci bir haberin gelmesini beklemişti. Andy'ından ses seda çıkmayınca Ruse kendini Walter Harris diye tanıtan adamın ya işten vazgeçtiğini ya da işi bir başkasına verdiğini düşündü. İkinci olasılığı düşündüğünde İngiliz'in bu işi kime vermiş olabileceği konusu üzerinde durdu. Bu konuda araştırma yaparken ya da yaptırırken Cat Shannon'ın Paris'teki küçük bir otelde kendi adıyla kalmakta olduğunu öğrendi. Bu haber onu çok sarsmıştı. Çünkü Shannon'ın izini Le Bourget Havaalanı'nda karşılaştıklarından sonra kaybetmiş ve onun Paris'ten gittiğine inanmıştı. Bir hafta önce bu gerçeği öğrenmiş ve kendine sadık olduğuna güvendiği bir adama Shannon hakkında sıkı bir araştırma yapma görevini vermişti. Eski paralı askerlerden olan bu adamın adı Henry Allen'di. Allen, Shannon'ın ayrılmasından 24 saat sonra Montmartre'daki oteli bulmuştu. Ama Shannon'ın ayrıldıktan sonra otele bir daha uğramadığını öğrenmişti. Ruse'a iki haber daha vermeyi başarmıştı. Birincisi Shannon'ın otelden ayrılışının, Ruse'a ziyaretçi gelmesinin ertesi gününe rastlaması, ikincisi de aynı gün Shannon'a da bir ziyaretçinin geldiğiydi. Oteldeki görevli küçük bir ücret karşılığında Shannon'ın ziyaretçisini tanımlamış ve Rue'nun Montmartre'a giden ziyaretçiyle kendisine gelenin aynı insan olduğu hakkındaki düşüncesi doğrulanmıştı. Öyleyse aslında bir kişiye ihtiyacı olan Londra'da Walter Harris, Paris'te iki paralı askerle görüşmüştü. Sonuç olarak Shannon ortalıktan kaybolmuş, Ruse ise olduğu yerde kalmıştı. Eğer bu işi bir başkası alsaydı bu kadar öfkelenmezdi ama işin içinde Shannon'ın bulunması onu çileden çıkarıyordu. Henry Allen'den oteli 4 gün gözaltında tutmasını istedi. Ama Shannon geri dönmedi. Sonra başka bir yol denedi. Gazetelerde çıkan eski haberlerde Shannon'ın Korsikalı Langarotti ile birlikte çalıştığı yazılmıştı. Buna göre eğer Shannon bu işin içinde varsa Langarotti de bu işin içinde bulunmalıydı. Bu düşünceden yola çıkarak Henry Allen'i Marsilya'ya gönderdi ve burada Korsikalı'yı arayıp Shannon hakkında bir ipucu bulmasını istedi. Az önce Marsilya'dan gelen Allen, Langarotti'nin aynı gün Londra'ya gitmek için Marsilya'dan ayrılmış olduğunu söyledi. Bu bilgiyi alan Ruse, "Aferin Henry," dedi. "Şimdilik bu kadar. İhtiyacım olursa seni ararım. Bu arada sen Montmartre'daki otele uğra ve oradaki memura Shannon'ın gelmesi halinde seni aramasını söyle, olur mu?" "Olur," dedi Allen ve gitmek için yerinden kalktı. "Eğer geldiğini haber alırsan hemen bana bildir." Allen gittikten sonra Ruse bu meseleyi bir daha derinlemesine düşündü. Langarotti'nin Londra'ya gitmesi Shannon'la orada buluşacağını gösteriyordu. Shannon'ın adam toplaması ise bir iş aldığını açıkça doğruluyordu. Üstüne aldığı işin de aslında kendine verilmesine inandığı Walter Harris'in işi olduğu hakkında hiç kuşkusu yoktu. Ruse'un kendi bölgesi olarak nitelendirdiği Fransa'dan adam toplaması ise büyük münasebetsizlikti. Walter Harris'in işini almak istemesinin bir nedeni daha vardı. Bukavu olayından bu yana hiç iş almamıştı ve Fransız paralı askerlerine iş sağlamadığı sürece onların lideri olma olanağını yitiriyordu. Bu gidişle kimse ona bağlı kalmayacaktı. Shannon'ın birdenbire ortadan kaybolması durumunda Harris'in gelip işi ona vereceğini düşündü. Bu düşünceden hareket ederek hemen bir şeyler yapması gerekiyordu. Daha çok beklemeyi uygun görmeyip Paris'teki birine telefon etti. Bu arada Londra'da yenmekte olan akşam yemeği sona ermek üzereydi. Paralı askerlerin çoğunun yeğlediği gibi onlar da fıçı şarabı içmişlerdi. Minik Mark bardağını kaldırdı ve Kongo'da içki içerken söyledikleri şarkıya başladı. Yaşasın ölüm, yaşasın savaş, yaşasın kutsal paralı askerler. Ötekiler sarhoş olmuştu ama Shannon'ın aklı başındaydı ve sandalyesine yaslanmış, Kimba'nın sarayı yerle bir oluncaya kadar bu savaş köpeklerinin kaç savaş narası atacağını merak ediyordu. Sessizce bardağını kaldırdı ve savaş köpeklerinin şerefine içti. Charles Roos 48 yaşındaydı ve yaşıyla bağdaşmayan çılgın yönleri vardı. Hiçbir zaman ona deli denemezdi ama ruh doktorlarının çoğu onu dengesiz olarak niteleyebilirdi. Bu tür davranışları onun büyüklük kuruntusundan ileri geliyordu. Ama bu hastalık akıl hastanelerinin dışındaki birçok insanda vardı ve genellikle hoşgörüyle karşılanır, hele zengin ve ünlü kişilerde bu durum görüldüğünde aşırı bencillikleriyle yorumlanırdı. Bu sözleri söyleyen bir ruh doktoru onda biraz da aşırı kuşku bulabilirdi. Ama iyi gözlem yapabilen biri Fransız paralı askerinde açık seçik olan akıl ve ruh dengesizliğini görebilirdi. Ama Roos hayatı boyunca yetenekli bir ruh doktorunca muayene edilmemiş, sıradan ruh doktorlarından da bu yönlerini aklı ve kurnazlığıyla saklamasını becermişti. Bu dengesizliği aslında var olmayan yetenekleri başkalarınca kabul edilmediği zaman ortaya çıkardı. Hiçbir zaman yanlış bir iş yaptığını kabul etmez ve ona yanlış yolda olduğunu söyleyenlere aşırı kin beslerdi. Genellikle nefretini kazananlar onu düzeltmek istemeleri dışında çok az ya da hiçbir şey yapmayanlardı. Ama Shannon'a beslediği kin ötekilere oranla biraz daha gerçekçiydi. Roos 30'larının soluna doğru Fransız ordusuna başçavuşken adının bir para meselesine karışmasından ötürü ordudan atılmıştı. 1961'de işsiz olduğu günlerde yol parasını cebinden ödeyerek Katanga'ya gitmiş, Katangalıların lideri Moise Tshombe'ye kendini yetenekli bir askeri danışman olarak tanıtmıştı. Katanga'nın büyük çarpışmalardan sonra Kongo'dan ayrılıp bağımsızlığını kazanması bu yıla rastlar. Daha sonra paralı askerlerin liderleri durumuna gelenlerin çoğu Katanga'daki bu kargaşalıklarda bulunmuşlardı. Dönard, Huare ve Schramm da bunların arasındaydı. Büyük işler becerebileceğini söylemesine rağmen Roos'a bu olaylarda sadece küçük görevler verilmişti. Sonunda Birleşmiş Milletler askeri yönden olmasa da siyasal yönden bu olaya karışmış ve aralarında Roos'un da bulunduğu bir grup paralı askeri ülkeden çıkarmıştı. Bu olay 1962'de olmuştu. 2 yıl sonra Kongo'nun komünist güçlerce desteklenen Simbaların eline düşmesi üzerine sürgünde olan Tshombe yalnızca Katanga'nın değil Kongo'nun da yönetimini eline alması için geri çağrılmış, Tshombe de Huare'den yardım istemişti. Huare ile birlikte gelenlerin arasında Roos da bulunuyordu. Bir Fransız olarak Roos'un Fransızca konuşan 6. Komando Birliği'nde olması gerekirken o zaman Afrika'da bulunduğundan 5.'ye katılmıştı. Burada bir birliğin sorumluluğunu yüklenmiş, 6 ay sonra yanına Shannon adında genç bir İngiliz İrlandalı gelmişti. 3 ay sonra da Roos Huare'den ayrıldı. Daha o zamandan büyüklük kuruntusuna kapılan Roos, askeri yeteneklerine güvenerek Simbaların kesmiş olduğu bir yoldaki güçleri yok etmek amacıyla saldırıya girişmişti. Saldırı planını da kendi yapmış ve sonunda bir felaketle karşı karşıya kalmıştı. Bu saldırı sırasında birçok Katangalı'nın yanı sıra 5 de beyaz paralı asker ölmüştü. Saldırının başarıya ulaşamamasının nedeni biraz saldırının iyi planlanmaması, biraz da Roos'un kör kütük sarhoş olmasından ileri gelmişti. Sarhoş olmasının altında gizli tuttuğu bir gerçek yatıyordu. Bütün atıp tutmalarına rağmen Roos savaşmayı sevmiyordu. Albay Huare Roos'dan bir rapor istemiş, o da göndermiş ama gerçekleri büyük ölçüde gizlemişti. Bunun üstüne Huare, Cat Shannon'a haber göndererek Roos'u sıkı bir soruşturmadan geçirmesini istemişti. Shannon'dan öğrendiği gerçekler üzerine de Roos'u hemen görevinden azletmişti. Roos kuzeye gidip Paulist'teki Dönard'ın yönetiminde bulunan 6. Komando Birliği'ne katılmış, 5.'nin başarısızlığını onu çekemeyen bir İngiliz'e yüklemeye çalışmış ama Dönard'ı pek inandıramamıştı. Dönard, Roos'u aslında 6.'ya bağlı olan ama bağımsız çalışan bir birliğe komutan yardımcısı olarak atamıştı. Bu birlik, Watsa'da Tavernier'in yönettiği 14. Komando Birliği'ydi. 1966'da Huare emekliye ayrılıp yurduna dönmüş, Tavernier'de işini bırakmıştı. 14. Birliğin komutanlığı Tavernier gibi Belçikalı olan Vautier'e verilmişti. Komutan yardımcılığı görevinde olan Roos, Vautier'den nefret ediyordu. Belçikalı ona bir şey yapmış olduğu için değil, Roos'un komutanlığın kendisinde kalacağını düşünmesinden. Ama komutanlık ona verilmemiş, bu nedenle Vautier'e diş bilemişti. Katangalılarca desteklenen 14.'nün 1966'daki Kongo hükümetine karşı çıkarılan isyanda etkin olması bekleniyordu. Plan Vautier tarafından hazırlanmıştı ve başarı için gereken niteliklere sahipti. Kara Jack Schramm'ın yönetimindeki Katangalılardan oluşan 10. komandolar bu isyanın nasıl geliştiğini izlemekle görevliydiler. Eğer isyanı Vautier yönetseydi ya da Kara Jack komandolarını isyana karıştırsaydı Kongo hükümetini pekala devirebilirlerdi. İsyanı başlatmak için Wattier komandolarını Stanley Will'e getirmiş ve Kongo Irmağı'nın yanındaki geniş düzlükte bekletmişti. Saldırıdan 2 saat önce komutan Wattier başına sıkılan bir kurşunla öldürülmüştü. Nasıl öldüğü anlaşılamadı. Ama gerçekte onu öldüren arkadan başına kurşunu sıkan Ruse'du. Daha akıllı biri olsaydı saldırının sona ermesini beklerdi. İsyanı yönetmek hevesine kapılan Ruse sonunda bir felaketle karşılaşmıştı. Yönetimindeki güçler ırmağın öte yakasına geçmeyi başaramadılar ve onların nerede olduğunu öğrenen Kongo ordusunun düzenlediği bir saldırı sonunda Ruse'un birliği bütünüyle temizlendi. Schramm kendi askerlerinin bu işe karışmamış olmasından büyük mutluluk duymuştu. Başına gelebilecekleri düşünüp korkudan kaçan Ruse, Peters'ın İngilizce konuşan 5. birliğine sığınınca John Peters Ruse'u sarıp sarmalayıp bir İngiliz diye ülke dışına göndermişti. Ülke dışına tek uçak Güney Afrika'ya gidiyordu ve Ruse'la oraya gitti. 10 ay sonra Ruse tekrar Kongo'ya döndü ama bu kez yanında 5 Güney Afrikalı vardı. 1967 Temmuz isyanının çıkacağını duymuş ve Kindu yakınlarında bulunan Schramm'ın 10. Komandolar karargahına gelmişti. İsyan çıktığında yine Stanley Will'deydi ama bu kez Schramm ve Dönard'ın yanında. Birkaç saat içinde Dönard kendi askerlerinden birinin atışı sırasında bir yere çarpan bir kurşunun sekmesiyle başından yaralanıp saf dışı kalmıştı. Böylesine önemli bir anda 6. ve 10. birlikler komutansızdı artık. Bir Fransız olarak komutanlığın kendine düştüğünü ileri sürdürürüz. Aslında en yetenekli ve bu güçleri yönetmeye en uygun olan Belçikalı Schramm'dı. Beyazları en iyi yönetebilecek bir kişi olduğu için değil, onlarsız Avrupalı bir avuç adamın felakete sürükleneceği kaçınılmaz bir gerçek olan Katangalıları yönetebilecek tek adam olduğu için. Ruse'un iddiası her iki birlik tarafından da kabul edilmedi. Bir yıl önce başına gelenleri bilen Katangalılar ona güvenmiyordu. Dönard'ın uçakla gönderildiği akşam paralı askerlerin toplantısında Ruse'un başkanlığına itiraz eden biri vardı. Bu 16 ay önce Peters'ın yanında kalmayı kabul etmeyip 5. birliğe katılan Shannon'dı. Paralı askerler burada 2. kez başarısızlığa uğramış ve Schramm Stanley Will'den Bukavu'ya yürümelerini, böylece işlerin kötü gitmesi durumunda Bukavu'dan komşu ülkeye geçebileceklerini söylemişti. Bu arada Ruse Shannon'a düşman kesilmişti. İkisini bir arada bulundurmak istemeyen Schramm, Shannon'ı Bukavu'ya ilerleyen gücün en önünde olan öncülerin başında, Ruse'u da konvoyun en arkasında görevlendirmişti. Böylece ikisi karşılaşmadan Bukavu'ya gelmişlerdi. Bukavu'ya yerleştikten sonra yüz yüze geldiler. Arkalarındaki göl dışında 3 yönden Kongolular tarafından sarılmışlardı. 1967 Eylül'ünde bir gün Ruse yine sarhoştu. Dikkatsizliği yüzünden kumarda çok para kaybetmiş ve Shannon'ı hile yapmakla suçlamıştı. Shannon onun kumarda kaybetmesini simbaların karşısında uğradığı büyük bozguna benzettiğini ve her ikisini de dikkatsizliği yüzünden kaybettiğini söylemişti. Yanlarında bulunan öteki paralı askerler duvar dibine gerilerken masada oturanlardan hiç ses çıkmıyordu. Ruse da hareket etmedi ama gözleri Shannon'ın üstündeydi. Genç adam dışarı çıkmak için sırtını döndüğü an Ruse bütün paralı askerlerin taşıdığı 45'liğine uzandı. Silahını önce çeken Shannon olmuştu. Dönmüş ve Ruse'a doğru silahını ateşlemişti. Doğru dürüst dönememesine rağmen iyi bir atış yapmış, kurşun Ruse'un sağ koluna girmiş, kasını yırtmış ve kolunun yanında sallanmasına yol açmıştı. Parmaklarından damlayan kan yerdeki tabancasını kana boyamıştı. ''Bir şey daha hatırlıyorum.'' demişti Shannon. ''Wattier'in başına ne geldiğini hatırlıyorum.'' Artık Ruse'dan hayır gelmezdi. Ruanda'ya geçip başkent Kigali'ye geldikten sonra bir uçağa atlayıp Fransa'ya dönmüştü. Böylece arkadaşlarının Kasım ayında cephanelerinin bitmesi nedeniyle yenik düşmelerinde yanlarında olamamış, Kigali'deki 5 aylık kampı kaçırmıştı. Aynı zamanda Shannon'dan öç alma fırsatını da tabii. Bukavu'dan Paris'e dönen ilk paralı asker olması nedeniyle istediği gibi atıp tutmaya ve kendini yere göğe sığdıramamaya başlamıştı. Yaptığı bütün hataları rahatlıkla arkadaşlarına yüklüyor, her başarıyı kendisine mal ediyordu. Söylediklerine kendisi de inanmış, Fransız paralı askerlerinin lideri olduğunu ileri sürmeye başlamıştı. Kongo'daki yağmalardan oldukça çok para toplamış ve bunları biriktirmişti. Parasıyla bar köşelerinde dolanan ve köşe başlarını tutarak kendilerini paralı asker diye tanıtan birçok serseri çevresinde toplamış, onların saygısını kazanmıştı. Ancak bu saygı parayla satın alınan bir saygıydı. Henri Allen de bunlardan biriydi. Ruse'u ziyarete gelen 2. adamdı. Bu telefonla çağırdığı kişiydi. O da bir paralı askerdi ama başka tür paralı asker. Raymond Tomart para için adam öldüren doğma büyüme bir katildi. O da bir ara polisten kaçtığı zaman Kongo'da bulunmuş, Ruz onu maşa gibi kullanmıştı. Tomart ancak kiralık bir adam kadar bağlıydı kendisini dev aynasında gören Ruz'a. ''Sana bir iş vereceğim.'' dedi Ruz. $5,000'lık bir iş yapar mısın?'' ''Sen emret patron, ezilmesini istediğin böcek de kimmiş?'' ''Cat Shannon.'' Tomard'ın suratı asıldı. Ona cevap verme fırsatını vermeden Ruz devam etti. ''Biliyorum yeteneklidir ama sen ondan daha yeteneklisin. Üstelik onun bir şeyden haberi yok. Bir daha Paris'e geldiğinde sana adresini vereceğim. Vereceğim adresten çıkmasını bekleyecek, ondan sonra da bildiğin gibi davranacaksın. Seni tanır mı?'' Tomart başını iki yana salladı. ''Hiç karşılaşmadık.'' Ruz onun sırtını sıvazladı. ''Öyleyse merak edeceğin bir şey yok. Benimle sürekli ilişki kur. Onu ne zaman ve nerede bulacağını sana bildireceğim.''